Herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bir kez daha hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Bu sabah ilk yayında vatan kavramı üzerine konuştuk. Vatan, vatan sevgisi, kimdir vatansever? Neden insanlar aynı kavramı kullanarak birbirlerini bu kadar dışarıda bırakmayı başarabiliyorlar? Bunu nasıl yapabiliyorlar? Bir kavram her şeye bu kadar hazır olabilir mi? Bunu konuştuk. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Aşağıdan 3 noktaya dokunalım hemen. Periskop izleyicileri yayını paylaşsın. Ben de aynı şeyi şu anda Twitter üzerinden yapıyorum. Hatta yaptım bile. Ben de Twitter'dan çağırdım bütün dostları. Onlar da gelsinler. Şimdi gazetelerde ne olduğundan bahsedeceğiz. Yani çok özel bir şey yok zaten. Abdülkadir Selvi, Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan görüşmesinin perde arkasını yazmış. Ve perde arkasında demiş ki ya görüşmelerinden daha doğal ne var? Meclis başkanının seçilecek kardeşim onu görüşmüşlerdir. Arada işte koronavirüs hikayesi var. Bütün bunlar görüşülmüştür falan. Eyvallah bunların hepsini biliyoruz. Hepsini biliyoruz da hayatımız bu kadar basit olmadığı için olabilir mi acaba? Size bir şey söyleyeceğim. İki şey göstereceğim. Dur birincisi şuradan başlayalım. Dün ilk yayında hakikaten adını anlayacağım. Gereksiz çünkü. Hakikaten böyle burada konuşmaya değmeyecek ukala, sünepe, ödlek, cemaatçi ya herkes her yere yanlamış. Amerikan yandaşı, Amerikan yalakası. Tuhaf bir tip. Gitti böyle abuk sabuk yerlerden yayın yapıyor. Ha ha ha falan diye gülüyor. Dün o kadar çok mail aldım ki ben yayın sırasında. Pek çoğu şunu söyledi. Ya açıkça söyleyeyim de üstünde kalmasın. Ya abi tamam hepsine eyvallah ama çok şey dedin ya. Yani bit yavrusunun karşılığı var ya. Öyle. Türkçe'de öyle söyleniyor. Kusura bakmayın yani. Türkçe'de başka bir söyleyişi yok. Yani Türkçe'de bit yavrusu dediğin zaman aynı efekti alamıyorsun. Böyle çınlata çınlata yavşak dediğin zaman anlaşılıyor. Ha bunun getirisi götürüsü yok mu? Var. Paylaşayım sizinle de gönül rahatlığıyla. YouTube reklamını kapatıyor. Yayınların reklamını kapatıyor. Kapatsın. Kapatsın kardeşim. Bu değil ki sorun. Hayatta her şey para mı ya? YouTube'dan gelecek 3 kuruş mudur önemli olan? Yavşağa yavşak diyemedikten sonra ne anlamı var bunun? Ya onu boş verin onunla ilgili konuşmayacağım. Onun hani akşamüstü yayınlanan videosundan sonra bazıları gerçekten ya haklıymışsınız falan yazdı ama. Ya kendisinin de umarım kızmayacağını düşünerek Umut kardeşim soyadını söylemeyeyim. Hani eğer burada yayını izliyorsan şu anda sen söyleyebilirsin. Sen söylersen ben de buradan düzelterek devam ederim. Umut kardeşim bir yazı yazmış. Abi selam diye başlamış. Sabah işte yayında söylediklerim falan filan hepsi. Ben diyor çok ağır eleştiriler yapıyorsun biliyorum. Çok öfkeleniyorsun. Bakın ben öfkelenmiyorum. Siz o kadar alışmışsınız ki tatlı su balıklarına. Haklısınız da gördükleriniz onlar çünkü. Burada yaşadığınızı öfke zannediyorsunuz. Değil kardeşim. Değil. Gerçekten değil. Ya neyine öfkeleneyim? Bir sünepenin, bir 2V'li yavşağa neden sinirleneyim? Benim derdim o değil. Ben ona 2011 yılında söyledim o lafı. İspatlı. 2011 yılı Haziran'ında. Bak tam üzerinden 9 yıl geçmiş. Benim öfkelendiğim o değil. Benim öfkelendiğim hala insanların kıçına takılması demiştim ya. Umut kardeşim de şöyle demiş. Ama asıl söylemek istediğim. Sen diyor işte öfkelendiğin zaman gerçek konudan uzaklaşıyorsun falan. Eyvallah. Ama asıl söylemek istediğim senin yaptığından biraz farklı olarak bu coğrafyanın insanları olarak biz gazeteleri okuyup ekranları izleyip doğruyu ve yanlışı ayırarak bilgi ediniyoruz. Ama doğru ama yanlış. Düt olmuş. Hakikaten küfür gibi çünkü yani öyle bir yavşak ki adını söylemeye gerek yok. O olmuş başkası olmuş fark etmez haksız mıyım? Ben bir yavşak izliyorum sen tüm yavşakları takip ediyorsun. Hatta her sabah yandaş yavşaklara seninle beraber bakıyoruz. Bak güzel kardeşim arada büyük fark var. Niye biliyor musun? O insanlar matbuat eseri olarak her gün para karşılığı çıkıyorlar ortaya. Ve bunlar benim meslektaşım diye gösteriyorum sana. Bu iş böyle yapılmamalı diye. O yüzden o yayının başlığı gazetelerin yazdıkları yazamadıkları. Anlatabiliyor muyum? Aynı şeyi yapmıyoruz. Sen gidip kıçına takılıyorsun onun. Bu senin için geçerli değil mi? Gazeteci olman bir şey fark etmez abi. O yavşağı da diğer yavşakları da dinlemek zorundayız. Başka türlü kim nerede duruyor bilemiyoruz vatandaş olarak. Bin taklayla zaman yaratıp buluştuğum insanın canlı yayında ısrarla bana yavşak demesi rahatsız etti. Bak güzel kardeşim, sen öyle düşünüyorsun. Ama şunu söyledim ve hala söylüyorum. Bir yavşağın peşinden gidenler ona çok benzeyen insanlardır. Aynı Umut kardeşim. Yine sabah seninleyim ama yavşaklığı kabul etmeyen bir takipçim var, bilmeni isterim. Burada mısın? Umut kardeşim, ne olur adını söylersen, sen eğer razı olursan soyadını da okuyacağım. Umut kardeşimden akşamüstü o hani meşhur, burada söylemekten imtina ediyorum ben, utanırım ya, yüzü kızarır insanın. Rezalet, pislik, çıkıp hani böyle acayip saçma sapan bir şey. Ha gülüyor falan ya. Umut kardeşimden saat 21.40'da bir mail daha gelmiş. Abi tekrar merhaba. Bugün gönderdiğin mailin ikinci bölümünü geri alıyorum. Saygılar. Bak güzel kardeşim, geri alınacak hiçbir şey yok. Sadece şunu bil. Ben burada karşına çıkarak sana bir şey anlatıyorsam, inan bana, kendimi öne çıkartmak, yaptıklarımı anlatmak değil derdim. Biz burada bir iş yapıyoruz çünkü ben bu işe başlarken ben mesleğimin namusunu savunmaya çalışıyorum. Benim başka bir derdim yok. Ya ben 50 yaşında bir adamım. 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Ve ben hala bu işin yapılabilir olduğuna inanıyorum. Bunun mücadelesini veriyorum 5 senedir. Yapılır ya. Ben yaparım kardeşim. Olur, olmaz ama en azından çabalarım. Ve emin ol, karşına çıkarken kendim için bir şey beklemiyorum ben. Vallahi beklemiyorum ya. Eğer bekliyorsaydım yani çok daha rahat tribünlere oynanabilirdi. O kadar aptal bir adam değilim, değil mi? Tahmin ediyorsundur yani. Ben aptal bir insan değilim. Tribünlere oynardım. O 2V'li yavşağın yaptığı gibi. Tribünlere oynardım. Aslanlar gibi iş yapardım. Ama bu değil ki. Bu değil. Benim 16 yaşında bir çocuğum var ve onun gözünün içine bakabilmeyi istiyorum ben. Bana şunu söylemesin. Çünkü ben o çocuğu öyle yetiştirdim. Bana şunu söyleyememeli o. Ya bunlar yaşanırken sen ne yaptın diyememeli. Arkamda bıraktım. Ne kalacak bilmiyorum ya. Ya hiçbirimiz böyle kompozit malzemeden oluşmuş falan değiliz. Ölüp gideceğiz hepimiz. Ama arkanda bıraktığın şey çok önemli. Ben böyle bir ünvan bırakacağıma, böyle bir insan olarak yaşayacağıma. Çok teşekkür ederim. Edebimle evimde otururum. Vallahi bak, ben güzel yemek yaparım. Az buçuk gitar çalarım. İyi okurum, iyi yazarım. Lan bunları yapar yaşarım ben ya. Bir de emekli maaşım var. Vallahi bak, yaşarım ben böyle. Ama ben burada 5 senedir mesleğimin namusunu savunmaya çalışıyorum. Eğer bunu savunacaksam o yavşağın karşısına çıkıp yavşak demek zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Bütün derdim bu. Çünkü bunu yapmazsan ne oluyor biliyor musun? Eyvallah hocam, hakikaten. Yavşak da ne güzel bir sözcüktür, değil mi demiş Ali Koca? Ha, doğrudur vallahi hocam. Hele sizin sesinizden şöyle çınlata çınlata bir söylersen daha güzel olur. Şimdi bu yaşanıyor ya. Bak sen ne demiştin demin? Bir insanı takip edenlere de sen bunu söylüyorsun. Peki bunu bana söyleyebiliyorsun. Bak ben sana bir örnek göstereceğim. Bugün sabah biz ilk yayında, üstelik ben vatanın ne olduğunu anlatmaya çalışırken. Yani nasıl bir vatan sevgisi kardeşim, senin tanımınla benim tanımım tutmuyor derken. Bu ülkenin İçişleri Bakanı sabah okuduğum haberlerden bir tanesiyle ilgili olarak. Hatırladınız mı? Hani Trabzon'da Atatürk Köşkü'nde bekçilikle başlayan Ankara Kültür Müdürlüğü'ne uzanan bir yükseliş haberi. Hatırladınız mı? Bak onunla ilgili olarak ne yazmış? Bu haber Saygı Öztürk'ündü. Evet hocam valla. Yahu diye alt perdeden başlayıp şeyden aldığı güçle suratta tokat gibi patlar. Valla doğru. Yani Haluk Bilginer'in sesinden düşünün onu böyle. Ya. Vallahi acayip. Agah Beyoğlu tonuyla böyle. Yavşak diye böyle çınlata çınlata. Eyvallah hocam. Okuduğum haber vardı ya. Bakın şimdi. Lütfen dikkatli dinleyin. Süleyman Soylu o haberi, Saygı Öztürk'ün haberi bu. Onun üzerine, o haberin üzerine retweet ederken kendi bölümünü yazıyor ve ne diyor? Lütfen dikkatli dinleyin. İnsanlık görevini yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Umut kardeşim, buradaysan sen daha dikkatli dinle. Ne dediğimi burada daha rahat anlayacaksın. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Bahar Hanım kimdi? AKP Trabzon milletvekili. Hani onun yükselişiyle başlıyordu ya hikaye. Ali Bey'e minnettarız. Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Ali Bey kim? Ali Ayvazoğlu. Trabzon'da bekçilikle başlayan kariyer Ankara'da İl Kültür Müdürlüğü ile devam ediyor şu anda. Bugün Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, kimdir namus düşmanı? Saygı abiye söylüyor, Saygı Öztürk'e. Gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, Haysiyet Celal'dir. Sayın İçişleri Bakanı, Umut kardeşim duydun mu? Bu ülkenin İçişleri Bakanı söylüyor bunu. Peki, şimdi İçişleri Bakanı'nın söylediği söze aynen katılıyorum ben. Anladın mı bak, ne diyor İçişleri Bakanı? Bunu kim ciddiye alırsa o da ondandır. Ben katılıyorum, dün söylediğim buydu benim. Mesela bir insana sadece partili diye makam mevki açan kimse aynı derecede o adam kadar çalmaktadır bu ülkenin kaynaklarını. Bu ülkede bütün çocukların haklarını gasp etmektedir. Bir hırsıza, ben söylemiyorum, Bülent Arınç söylüyor. Bir hırsıza kim sahip çıkıyorsa en az onun kadar hırsızdır. En az onun kadar. Bir kadına sadece kocası siyasetçi ve birileri tarafından sevilmiyor diye ana avrat küfreden, kadınlık onurunu ayaklar altına alan, insanlığını çiğneyen mesajları atanları kim tutup bırakıyorsa en az o adam kadar aynı düşünceyi savunuyordur benim için. Ve bir de burada diyor ki bu namus düşmanını kim muhatap alırsa. Bir dakika. Şimdi duralım. Sayın Soylu, sizin burada söylediğiniz ifadeler sadece bugün için mi geçerli? Yoksa geçmişte namussuz dediğiniz insanları da kapsıyor mu? Öyle ya, yani bir insana güvenmek demek, onun söylediklerine, ağzından çıkanlarına da inanmak demek değil mi? Kaldı ki hiç kimse, hani yayın sırasında ben de söyledim ya, Bahar Hanım'ın ahlaksız, faziletsiz bir kadın olduğunu söylemedi. Söylese ben karşı çıkarım zaten. Kim olduğuna bakmadı. Tam tersini. Hani haberin içinde söylemiş ya Saygı abi. İşte o zaman adam evliydi, sonra ayrıldılar falan. Ortada söyledim. Kime ne ya? Kime ne kardeşim? İnsanların yaşam tarzına karışan ben değilim ki, sizsiniz. Sizsiniz insanların yaşam tarzına karışan. Ama tekrar söylüyorum Sayın Soylu. Bu söylediğiniz namussuzluk sadece bugün için mi geçerli? Geçmişte hırsız dediğiniz, çaldı dediğiniz, namussuz dediğiniz herkes için geçerli mi? Sadece öğrenmek istediğim bu. Kalanına zaten kendi cevap verecektir Saygı abi, Saygı Öztürk. Ama ben beni de ilgilendiren bölümüne cevap vermek istiyorum. Utku kardeşim duydun mu? O inşallah duymuşsundur. O kadar basit değil çünkü. Hani bazılarınız son 4 gündür Twitter'da devam eden bu geyik üzerinden. Bazılarınız diyorsunuz yani çok sinirleniyorsun abi, olur olmaz her şeye cevap veriyorsun. Anonim insanları, çok sevdiğim arkadaşlarım, kardeşlerim de söylüyor. Anonim insanların varlığından bu kadar rahatsız olma. Onlar geçmişten bir kültürün, hatta fanzin kültürünün devamıdır. Kardeşim bunu biliyorum. Bugün bunu yapanlar onlar değil. Oturup sütre gerisinden birine taş atacaksan o zaman sen benim için eleştirdiğin insandan farksızsın. Kime attığının önemi yok. Hatırlayın, bu yayın sırasında ilk bu yayından atılan kişi çok böyle gönül rahatlığıyla gelmiş, kendini sosyal demokrat olarak tanımlayan bir hanımefendiydi. Niye? Çünkü adı sanı olmadan oturduğu yerden birine sallamıştı. Yok öyle ama. Adını koyacaksın kardeşim. Adını koyacaksın. Çünkü sen bunu yaparsan emin ol hiç kimse korkmayacak. İnsanlar şunu düşünmeyecek. Ya benim akademik kadrom var. Ya benim devlet memuriyetim var. Ben bilmem nerede saz sanatçısıyım. Bunları geç. Her şeyin ötesinde bu cumhuriyetin eşit bir yurttaşısın sen. Hakkını savunmak herkes kadar senin de vazifen. Ama bunu yaparken sessiz kalamazsın. Kalırsan bu olur işte. Ben anonimim. Ya oturduğum yerden sallarım. Dün akşam belki 30 tane mail gelmiş. Gördün mü abi, seni nasıl gömmüşler Ekşi Sözlük'te? Yapabileceğim bir şey yok ki. İyi yazıldığı zaman burada sizinle paylaşmıştım. Onlara yapabildiğim bir şey var mıydı? Yok. O zaman. Bana ne kardeşim, insanlara rahat rahat sallayacakları bir ortam açmışsınız. Atıyor tutuyor herkes orada. Engelleyebilir miyim? Vallahi uğraşmam bile. Ciddi söylüyorum. Kim ne istiyorsa paşa gönlü bilir. Söylesin. Durduramazsın ki. Ama işte benim derdim şu. Eğer insanlar gerçek isimleri, resimleri, cisimleriyle çıkacaksa o zaman o sözleri söylerken düşünü. Öbür türlü salla. Ana bacı vokke gir, direkt gir. Yapıyorlar işte. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ama bu önemli. Önemli. Yani burada konuştuğum benim özel hikayem falan değil. Sevgili Umut kardeşim. Tamam. Hepimizin hayatı bu. Bir insan sadece İçişleri Bakanı olduğu için bunu söyleyemez. Bir insan sadece AKP Adana Milletvekili olduğu için, bir milletvekili olduğu için gözümüzün içine baka baka eğer Hamza'yı hala eleştiriyorsanız siz vatansever değilsiniz diyemez. Haddi değil onun. Onun için o insanın gözünün içine baka baka sen kimsin demek zorundayız. Sen kimsin ya? Benim vatan sevgimi neyle ölçüyorsun sen? Yani burada Süleyman Bey bunu söylüyor. O zaman ben size vatansever insanları sayayım. Bakın Müyesser abla, Müyesser Yıldız çok net bir vatanseverdir. Niye içeri attınız? Niye içeri attınız kardeşim? Ahmet Şık, hayatta görebileceğiniz bu yurdu, bu vatanı, bu insanları en çok sevenlerden biridir. Niye zulmediyorsunuz adama? Niye? Ama yok. Ama yok. Öyle olmuyor işte. Siz konjonktürel, yani bugün bunu söylüyorsunuz, geçmişte başka bir şey söylüyorsunuz. Bugün gücünüzden kaynaklanan bir ifadeyle sonuna tehdit bırakıyorsunuz. Ne diyordu? Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır. Gözümde. Ben kimim? İçişleri Bakanı. Gözümde. Yani sizin gözünüzde nasıl göründüğümüzü biliyoruz zaten Süleyman Bey. Bunun bir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Ama bunu mutlaka konuşmak zorundayız biz. Ve hangi sözünüzün, hangi namussuzluk tanımının geçerli olduğunu merak ediyorum. Bir kez daha söylüyorum. Geçmişte namussuz dediklerinizin hepsi, şu arkadaşı bir atayım ben ya, bir rahatlasın da. Geçmişte namussuz dediklerinizin hepsini eğer kapsıyorsa ben yanınızdayım. Vallahi yanınızdayım. Ama siz benim yanımda durmayı tercih eder misiniz? Bence tartışılır. Bence büyük tartışılır hem de. Bugün gazetelerde ne var? Valla hiçbir bok yok. Ciddi söylüyorum yok. Üç büyük kentte, Ankara, İstanbul ve Bursa'da valiliklerin talimatıyla maske takılması zorunlu hale getirildi. Şimdi diyeceksiniz ki sevinmeyelim mi buna? Sevinelim. Sevinelim de dün pandemi bilim kurulu toplandı. Bilim kurulunun çıktığında Sağlık Bakanı tarafından açıklanan tavsiyelerini duydunuz mu? Ha, ben duymadım. Tavsiye mavsiye yok çünkü. Hani Fatih terimim vardı ya, taktik maktik yok, bam bam bam. Tavsiye mavsiye yok, takıl kafana göre. Yürü. Niye? Niye kardeşim, içimiz gücümüz yok mu bizim? Var. Tavsiye falan yok. Sınav ertelemeye gerek yok. Sokakta insanların maskesi sorun değil. Valiliklere niye bırakıyorsun bu yetkiyi? Niye valiliklere bırakıyorsun? Sen yapsana. Üç ilim valiliği açıklama yaptı dün. Doğru bir karar aldılar. Ben senin olacağını söyleyeyim mi? Niye valilikler yaptı? Sorumlusu valiler. Bu saatten sonra benden atladı. Vallahi kimde patladığına beraber bakacağız artık. Sizin son sahibi oldunuz. Tebrik ederim. Sen maskeye sağ getirdin mi? Getirdim. Ha. Sen? Yok, getirmedim çünkü bilim kurulundan öyle bir tavsiye çıkmadı. Senin şehirde patlamış. Gittin sen. Niye? Şahsım almam mı sorumluluğu? Biz burada ne konuşuyoruz? Bütün bürokratlarla ilgili. Ya attığınız adıma dikkat edin kardeşim. Siz de dışarıda bırakılabilirsiniz. Sorun değil. Bak Melih Gökçe'yi nasıl sattılar geçen hafta? Nasıl? AKP Genel Merkezi'nin önünde 15 Temmuz gazilerini sopaladılar. Melih Gökçe çıktı. Dedi ki, bunlar FETÖ'cüler, ottur, boktur. AKP Genel Merkezi'nden açıklama, Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama. Bunlar gaziler. Ne oldu şimdi? Vallahi bu iş biraz böyle gidiyor. Hocam iki dudak arasından laf beklediğin zaman mutlaka sende patlıyor bir yerde. Ben dikkatli ol derim ama yani zor be. Zor. Senin hayat da zor. Yani fırfır yaşam çok zor bir şey çünkü. Ona eğil, buna bükül falan. Sıkıntılı, çok sıkıntılı. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti müdür filosu. İlk yayında konuşmuştuk kısacık bir şey. AKP'lilere, çocuklarına, kardeşlerine yeni koltuklar. Dikkat! İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, AKP İstanbul İl Başkanı Şen Ocağan kardeşinin Türk Hava Yolları Özel Kalem Operasyon Müdürü olarak atandığını açıkladı. Özel Kalem Operasyon Müdürü mü? Lan Özel Kalem'in operasyonu ne? İşte lazım. Lazım yani, onu Özel Kalem'in operasyonlarında kullanıyoruz. Yani bir takım operasyonlar. Anestezi altında olanlar var. Anestezisiz yaptığımız basit operasyon. Onlar yani. BDDK Başkanı ve Türk Hava Yolları OPET Yönetim Kurulu Üyesi Akben'in oğlunun da yolcu hizmetleri müdürü olduğunu belirten Kıdık, THY Müdür Üretme Fabrikası gibi 350 uçakları, 700 müdürleri var diye konuştu. Abi yani benim aklıma o meşhur müdür fıkrası geliyor. Bu kadar sık müdür. İki uçağı bir müdür. Hani kim müdür olsun? Kat diyor ya, ben müdür olurum, ben kan bası pompalıyorum falan. Böbrek, ben süzmesem bok pompalarsın o kanı diyor. El ayrı konuşuyor, kol ayrı konuşuyor. En son müdürlerin müdürü konuşuyor. Bir üzerim diyor, hayatınız kayar. İşte müdür ama yani 700 tane müdür varmış ya. Arkadaş nasıl bir şey bu ya? Özel Kalem Operasyon Müdürü. Bak ben 30 senedir Ankara'da gazetecilik yapıyorum. Ankara'da gazetecilik aynı zamanda bürokrasiyi tanımaktır. Mecbur kalırsın. Hani işte Özel Kalem'i tanırsın. Hatta kalemdir onun adı. Özel Kalem de değil. Kalem'i tanırsın. Yemin ediyorum Özel Kalem Operasyon Müdürü hiç duymamıştım hayatımda. 50 yaşındayım. 30 yıldır Ankara'da gazetecilik yapıyorum. Yeminle söylüyorum, duymadım ben. Özel Kalem Operasyon Müdürü ne ya? Dur ben yayını bitirdikten sonra buna bakayım abi. Vallahi billahi. Kardeşinin yanında. Dün yayın sırasında kayıp haberini burada bir izleyici paylaşmıştı. Deniz Gezmiş'in abi Hamdi Gezmiş dün hayatını kaybetti. Çok insan zaten ardından yazdı, çizdi falan ama bende de kalan hoş anısı herhalde 2 yıl mı olmuştu? 2 ya da 3 yıl önce. Saklıyorum hala, saklayacağım da hayatımın sonuna kadar. Bir akşam Twitter'da böyle gece epeyce bir mesajlaşmıştık. Çok mutlu olmuştum. Gerçekten çok mutlu olmuştum. Yazdıklarına, söylediklerine. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Yattığı yerin incitmesin. Bakalım. Cumhuriyet Gazetesi en güvenilir gazete seçilmiş. Bakın bu haber doğru değil. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu bir haber değil. Anlatayım size. Oxford Üniversitesi'nin Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü var. O 2020 dijital haber raporunu açıkladı. Hadi bakalım saksılıp çalıştırın. Siz ilk ne zaman duydunuz bunu? Reuters Enstitüsü mü? Dijital medya mı? Biz bunu duyduk. Biz nerede duyduk bunu ya? Hatırlayan var mı içinizde? Hatırlayacaksınız. Bu yayını izliyorsanız bunu hatırlayacaksınız. Çünkü biz geçen senenin raporunda burada bu yayından yarım sayfadan fazla bahsedildi. Hatırlıyor musunuz? Anlattım size burada bunu. Şimdi bu haber değil ki, bir raporun içinde yer alıyorsunuz siz. Ama daha önemlisi burada Cumhuriyet'in yazdığı önemli. Bakın bu bakışın değişmesi lazım diyorum ya, sağcısının da solcusunun da. Dikkatli dinleyin lütfen. Bu rapora göre diyor işte Türkiye'nin en güvenilir haber kaynağı Cumhuriyet Gazetesi olduğu ortaya çıktı falan. Cumhuriyet'in ilanından sonra çıktık, 96 yıllık çınarız falan filan. Açıkça kabul etmeliyiz ki, lütfen dikkatli dinleyin. Cumhuriyet Vakfı'nı kuran Nadir Nadi'nin eşi Berin Nadi'den sonra vakıf başkanı olan İlhan Selçuk'un yaşamını yitirdiği dönemde 2015 yılında gazetede tasfiyeler olmuş ve genel yayın yönetmenliğine Can Dündar'ın ve liberal ekibinin getirilmesiyle de gazetenin temel çizgisinde sarsıntı yaşanmıştı. Çok özür diliyorum ama bu haklı bir ifade değil. Niye biliyor musunuz? Eğer bundan bahsedeceksiniz, geçmişte Hasan Cemal'in ve ekibinin kopuşuyla sonuçlanan süreci anlatmak zorundasınız. Yapamazsınız, burada siz birilerini düşmanlaştıramazsınız. O zaman ben de size şunu anlatırım. Yunus Nadi'nin oğlunu Nadir Nadi'yi 2. Dünya Savaşı çıkmadan 5 sene önce. Ya bu Almanya'da nazizm yükseliyor deniyor. Avusturya'ya git bak bakalım orada neler oluyor diye. Avusturya'nın ilhakından sonra. gidip Nadir Nadir'in yazdığı yazılar var. Ya özür dilerim, ben abisiyim dedim. Ya bunu çok da dikkat edeceğim dedim. Çok özür dilerim. Mehmet Bey galiba. Hamdi Deniz'in abisi değil, kardeşi diye. Çok özür diliyorum ya. Çok özür diliyorum. Nadir Nadir'in yazdığı yazı var. Yok ya, biz buraya baktık, gayet iyi insanlar, çok memnun diye. Ne yapacağız o zaman? Siz gazetenin bir dönemini alıp şeytanlaştırıp öbür dönemini önüne falan çıkartamazsınız. O kadar basit değil o iş. O zaman haksızlık oluyor çünkü. Anlatacaksanız tamamını anlatın. Hepsini anlatın mesela. Yani Hasan Cemal'in yazdığı kitabı, biz Cumhuriyeti çok sev, ben Cumhuriyeti çok sevmiştim. Anlatın. Yapmayın yani, bu bir tarz politbüro muhabbeti bu. Ama yıllardır değişmeyen kabuğumuz bu işte. Bu yüzden uzamıyor, kısalmıyor, hep aynı yerde kalıyor. Hep bu kısır çekişmeler, hep. O geldi, öbürü gitti, vakfı bu tuttu, bu bıraktı, öbürü fırıttı. Saçma sapan insanlar baktığında bir yerden sonra diyor ki, ya yeter kardeşim, seninle mi uğraşacağım ya? Sonra sen de bakıp diyorsun ki, lan bizim satışımız nasıl kaldı ya 40 binde? Allah Allah, gitmiyor kardeşim, gitmiyor. Bıktık ya. İşte bundan ama. Cümle arasına o lafı sokuşturunca ne oldu? Mesela Can Dündar. Benim de eleştirim var. Çok fazla hem de. Ama o cümleyi oraya sokuşturunca ne oldu? Rahatladınız mı? Trimle mi oynadınız mesela? Ya yakışmıyor bunlar. Gerçekten yakışmıyor. Sabahın bugünkü manşeti yılanın başına doğru adım adım. PKK'ya darbe üstüne darbe, Türk Silahlı Kuvvetleri havadan Pençe Kartal'dan sonra karadan Pençe Kaplan harekatını başlattı. Örgütün lider kadrosu için çember daralıyor. Başkandan yoğun mesai. Başkan! Başkan Erdoğan! Türkiye'nin iç ve dış konularıyla ilgili olarak peş peşe kritik görüşmelerde bulundu. Çalışma Bakanı Selçuk ve işveren işçi temsilcilerini kabul etti. Çok kritik gerçekten. Ya çağırdığınızda gelecek insanlar bunlar. MHP lideriyle görüştü diyor. E zaten ortağınız. Ne var ki bunda? Haber yok. Mecbur. Ne yapacaksın? Ekonomi hızla normalleşiyor. Çok ya. Rahat ol ya. Rahat ol. Evet. Nedir yani? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Sokak kısıtlaması yok. Altında İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takmak zorunlu. Bak mesela bu gazeteci değil. Gazetecilik değil bu. Bu kararı açıklayan Sağlık Bakanı değil ki. Hiçbir zorlayıcı tedbir açıklamadı o. İllerin valileri açıkladı bunu. He? Olsun, oraya yapalım değil mi? Vallahi sonra valilere sorarlar hesabını, görürsünüz. Başkanın kritik mesaisi. Kritik mesaisi. İşçi ve işveren temsilcilerini topladın. Güzel. Nedir kıdem tazminatında son durum? İyi iyi o iş. Yani toptan emeklileri selamlıyoruz sistemi. TES. Tamamlayıcı emeklilik sistemi. Tüm emeklileri selamlıyoruz saygıyla sistemimiz. O konuşuldu mu? Konuşulmaz mı? Anlat ya, anlat. Heyecanlı oluyor hakikaten. Sözcü. Tencere 92 gündür kaynamıyor. Dün İYİ Parti'nin grup toplantısı sırasında kürsüye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hem de aham da esnaf burada diyerek bir esnaf çağırdı. İsa Güvenmiş adı. Tenceremiz 92 gündür kaynamıyor dedi adam. Tenceremiz 92 gündür kaynamıyor. O kadar net söyledi ki hard diye. Sonra öyle. Yani kaynamıyor işte. Ben şimdi soruyorum işte, vatan sevgisi hangisidir kardeşim? Hangisi vatanı sevmek? Herkesin tenceresi kaynasın demek değil mi vatan sevgisi? E ben nasıl vatan haini oluyorum? Nereden çıkıyor bu ya? Koltuğa doymuyorlar. Bir kişinin birden fazla kamu kurumuna yönetici yapılmasına yeni bir halka eklendi. Arzu Çerkezoğlu yok. Tabii riski çağırırlar mı ya? Aşk olsun. Aşk olsun. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Çaykur Yönetim Kurulu'na atandı. Soruyorum ben size. Hadi. Adana Milletvekili. Neydi elemanın adı? Tamer Dağlı. Size soruyorum, Tamer Dağlı. Bu vatanseverlik midir? Mesela Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın atanmasıyla ilgili konuşabiliyor muyuz? Efendim? Halk etmişsiniz siz, bal gibi konuşuyoruz. Süleyman Soylu'nun sözleriyle söyleyeyim. Bunun yanında duran herkes bu adamla aynı statüdedir benim için. Nasıl? İçişleri Bakanı bu ülkenin sıradan insanlarından biri değil mi? Bir vatandaş değil mi? Evet. E tamam. Ben de vatandaşım. Şartlarımız eşit. Ben de rahatlıkla söylüyorum. Bu herifin yanında duran, bu atamayı onaylayan, Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank'ta ne işi var diye sormayan herkes bu heriflerle aynı statüde benim için. Benim de bunu söyleme hakkım var değil mi? Tamam işte ben de onu kadar söylüyorum. Bak şimdi. İsraf haram değil mi? Kim yapmış? Nasıl yani? Ya, kimin yaptığına göre değişir hocam o. Yani bugüne kadar hep değişti. Diyanet kendi salonu dururken 5 yıldızlı lüks otelde toplantı yaptı. Sebep? Bizim salon küçük ya. Bir de berjerler falan eskidi. Yani sıkıntı. Büfeler, gümüşlükler falan onlar da içlerini alacaksın tozlanmazsa kötü. Onun için dedim ki başka yerde. Din İşleri Yüksek Kurulu'na aday belirlemek için Ankara'da 200 kişilik toplantı düzenlendi. Nasıl? Güzel değil mi? Süleyman Bey, mesela hangisi bunun vatan sevgisi? Ben bunu söyleyebilirim o zaman değil mi? Bu heriflerle o toplantıya katılan herkes bu heriflerle aynı statüde benim için. Yani buna hakkım var. Siz de söylüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu, taksiciler beni tehdit etmesin. Şimdi büyük mücadele başladı bu işte. Çok büyük mücadele başladı. İstanbul'da taksici esnafı geçmişte hani dediğini yaptırdı sürekli olarak dediğini yaptırdı. Bir şey söyledi oldu işte camlardaki filmler dedi hemen yapıldı. Odur budur şimdi de çıkıp 5000 yeni taksi alınacak dedikten sonra trafiği kilitleriz dedi. Vallahi kilitleyin. Kilitleyin yapın kardeşim. Vatandaş da tepki göstersin açıkça. Kardeşim geçmişte Uber'i bu adamlar yasaklamak için 1000 tane numara yapmadılar mı? Yaptılar. O zaman sen de göster tepkini. Taksici bunu yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Sen niye yapmıyorsun? Sen de yap. Baktın o sana trafik kilitliyor. Bilme taksi. Bilme ya. Madem böyle olacak. Aynı insanların elinde 1000'er tane taksi plakası olacak. Kafasına göre iş yapacak, yağmurda adam almayacak, dolu trafikte almayacak, canı istemeyecek almayacak, araç değişirken almayacak, aracı yeni aldığında almayacak. Yani muayyen gününü bekleyeceksin resmen adamın. Yapma, binme kardeşim binme. Yap dene bir ya, bak işe yarıyor mu yaramıyor mu gör. Engelleri yargı kararıyla aştı. Dünün en güzel haberiydi bu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kanserojen boruları değiştirmek için belediye meclisinden borçlanma yetkisi istemiş ve AKP'lilerle MHP'lilerin oylarıyla, bak AKP'liler ve MHP'lilerin oylarıyla reddedilmişti. Dün mahkeme belediye meclisinin kararını reddetti, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Nasıl? Yargıdan dün çok sevindirici başka bir karar geldi. Şule Çet davası çözüldü. 2 yıl önce gencecik bir kız Ankara'da çok lüks bir rezidansın 20. katından düştüğü söylendi, öldü. Orada iş adamı, bir iş adamı ve onun arkadaşı çok uzun süre insanlarla mücadele ettiler. Çok uzun süre. Şu Leçet davasında aile gerçekten çok ağır şeyler yaşadı. Ama dün karar çıktı. O iş adamlarından bir tanesi, o genç kıza, cinsel istismarda da bulunan kişi müebbet hapis artı 12 yıl diğeri 18 yıl 9 ay ceza aldı. Yani herkes derin bir oh çekti. Giden canı getirmeyecek elbette getirmeyecek ama en azından şu olacak ki ya insanlar peşini bırakmadığı zaman adalet tecelli edebiliyor demek ki. Biz gördük. Öyle oldu çünkü. Devam edelim. Bir gün ne katarmış ama manşetiyle çıkmış. Köprüler yollar yetmedi. Sıra ambulans uçakta. Sağlık Bakanlığı'nın Katar ortaklı şirketle yaptığı sözleşmeye göre ambulans uçakları için günlük 2 saatlik garanti bedeli verildi. Hasta olmasa da bedel ödenecek. Nasıl? Hasta yok. Ben anlamam hocam. Biz uçağı tahsis ettik. Hocam yani ama hasta yok. Vallahi şöyle yapalım. Ben 2 saat çalışmış sayarım, alırım sakalı. Garanti ya, garanti. Çok güzel. Salgın altında büyük sınav. Sınav stresini salgın psikolojisiyle birlikte yaşamak zorunda kalan milyonlarca öğrenci LGS ve YKS'ye gün sayıyor. 1 milyon 800 bin öğrenci bu hafta LGS'ye girecek. Uzmanlar ciddi önlem alınmadığı takdirde milyonlarca öğrencinin hayatının riske gireceğine dikkat çekti. Sınavın yaratacağı sorunların da altı çizildi. Buyurun. Niye yapıyoruz bu sınavı? Ya dün sabah da sorduk mu? Niye ya? Niye? Allah aşkına bir insan evladı söylesin bana. Niye yapıyoruz biz sınavı? Niye bir ay önceye alındı? Var mı mantıklı bir cevabı? Yok. E niye yapıyoruz o zaman? Yok, onun da mantıklı cevabı yok. Öyle. Öyle. Sonra bunun adı demokrasi. Yersen. HDP'lileri davet etmiyoruz diyen Habertürk'e tepki yağıyor. Ve normal tabii. Veysel Ateş'in fotoğrafı var. Evet, biz pazartesi akşamı birlikte değil. Hayır, ben zaten öyle programı kabul etmem. Enver Aysever'in Halk TV'deki programına konuk olacağım ben. Buradan katılacağım. Skype üzerinden. Çünkü dijital medya konuşacağız. Yani benim orada konuşacağım şey o. Yoksa ben çıkıp Veysel Ateş'le falan televizyonda program yapmaya niyetli biri değilim. Pazartesi akşam saat 21'de. Zaten haber veririm. Evrensel alarm zili çalıyor demişti ya. Yeniden artan vakalara dikkat çeken bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer 1500'lü rakamları alarm diye niteledi. Bu alarm zil çalıyor rakam artabilir demek diye konuştu. Vay be. Elazığ'da ücret talep eden 130 işçi işten atıldı. Ne? Elazığ'ın Maden ilçesinde kurulu bakır işletmesinde 11 aydır ücretlerini düzenli alamayan 130 işçi işten çıkartıldı. Patronun işten atma gerekçesi ise işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı maddesi. Ne yapmış? Parasını istemiş. Ahlaksızlık o işte. Ahlaksızlık ne demek ya? Para istemek. Nasıl öyle para mara konuşuyorsun sen? Para. Ha, parayla işi herkes yapar kardeşim. Külliyede kritik zirve. Kim? Devlet Bahçeli ile Erdoğan. Ya nesi kritik bunun? Ben mi salağım kardeşim? Niye anlamıyorum ben? Ortak bunlar. Koalisyon ortağı. Kritik, çok kritik zirve. Ya aralarında bir huzursuzluk mu var? Bunu mu söylüyorsun? He, öyle de anlaşılabilir değil mi? Yok yok, öyle bir şey değil o. Haftanın baskını... Irak'ın kuzeyine yönelik büyük harekatta ikinci aşama, pazartesi gecesi jetler Pençe Kartal'la 6 bölgedeki terör hedeflerini vurdu. Dün de Pençe Kaplan'la komandolar Haftanin'e girdi. Harekat PKK'lı teröristlerin sızma ve ikmal için kullandığı bölgeyi temizlerken Suriye-Irak bağlantısını da kesecek denilmiş. 15 Temmuz'a senaryo demek suç. FETÖ'nün darbe girişimine kurgu ve Oscar'lık senaryo diyen ÖA yargılandığı Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Aralık 2018'de beraat etti. Adalet Bakanlığı karara itiraz etti. Davayı görüşen Yargıtay 15 Temmuz'a senaryo demenin suçu övme suçunu oluşturduğunu hükmetti. Karar emsal niteliğinde. Ya Yargıtay'ın eli değmişken bir şey yapabilir mi ya? Şu televizyona çıkıp bu darbe girişimi sırasında AKP Kemalistlerle FETÖ'cü subayları birbirine kırdırdı diyen bir tip var. Ya kardeşim, bir insan evladı ifadeye bile çağırmadı herif ya. İfadeye. Bu ülkenin savcısı yok mu? Yok mu savcısı? Yok demek ki. Demek ki yok kardeşim. Adam çıktı. Bak bu kararı veriyor Yargıtay. Senaryo demeyelim, tamam. Adam dedi ki ben biliyorum. Biliyorum kardeşim. Kemalistlerle FETÖ'cü subayları birbirine kırdırdı. Demedim ya, ben mi yanlış anladım? Bir insan evladı ifadeye çağırmadı herifi. Bak bu çıkmış karar. Ondan sonra adalet. Ya geç ya. Geç onu geç. Vallahi geç. 3 yıl sonra 720 bine döndü. Kim? Ebru Gündeş. 720 bine döndü ne demek ya? Ekrana 3 yıl ara veren Ebru'nun bölüm başında 180 bin lira alarak O Ses Türkiye'de Seda Sayan'dan boşalan jüri koltuğuna oturacağı konuşuluyor. Ooo, bölüm başı 180 bin lira. Yarışmanın diğer jüri üyeleri Hadise ile Murat Boz 70 bin, Beyazıt Öztürk 90 bin lira kazanıyor. Ben olsam bırakırım. Vallahi bırakırım, yemin ediyorum. Alemin kirizi ben miyim ya? Ben 70 bin alacağım. Ebru Gündeş 180. Ha ama onun şey. Evet ya. Atı matı vardı onun değil mi? Yalısı var. Bizim çiftçilik denizaltı ondaydı değil mi? İçim her seferinde bunu söylüyorum. Yüreğime öküz oturuyor yemin ederim ya. 5 yılda bir tek şey istedim sizden ya. Bir tek şey. Bir tane tek kişilik denizaltı. Yemin ediyorum hikayesiniz. Vallahi. Cumhurbaşkanımıza sonsuz bu haberi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde okuyorum. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler. Işın Karaca Yeditepe konserlerinde sevenleriyle buluştu. Sevenleriyle mi? Çok özür diliyorum. Sorum geldi de şuraya bir yere yapabilir miyim? Kapatacağım üstünü kumla. Konserler seyircisiz değil mi? Sevenleriyle buluştu demiştiniz. Ekrandan seyrettiği insanlar. Hocam evden Instagram yayını da açsan gelip seyredebiliyor zaten herkes. Ha, o zaman para kazanamıyor. Ha, onun için. Tam onun için teşekkür etti. Onun için teşekkür etti işte. Yeditepe konserlerinde teşekkür etti. Yani. Sevenlerine. Lan seven kim? Seven. Evde oturan adam zapt yaparken gördü. Evde Instagram'dan da açsan görüyor. Konsere Başkan Erdoğan'a teşekkürle başladı. Başkan sağ olasın ya. Ben olsam öyle teşekkür ederim. Eyvallah başkan. Sağ ol. Korona. İngilizcesi, Fransızcası hepsi aynı. Korona. Emekliye en az 361 lira. Niye? Bak şimdi ek ödeme oranları %10'a çıkarsa çıkacak mı? Ha bilmiyorum. Çıkarsa demişsin. Tamam işte çıkarsa. Mesela %12'ye çıkarsa ayrı mı hesaplıyoruz onu? Ayrı hesaplarız onu o zaman. %10'a çıkarsa. Dün akşam aramızda öyle bir geyik yaptık lan. Bunu dedik %10 olsa mesela. Maaşlarda kaç liralık artış olacak? 361 lira. Bunu mu haber yaptınız? Evet. Ama daha bu haber değil ki. Olmamış daha. Olsun canım %10'a çıkarsa 361 lira olacak ya. Aşk Fredo haberi var. Günün magazin haberi. Aşk Fredo. Alfredo değil. Belçin Bilgin Yılmaz Erdoğan'dan boşandı. Ne diyorsun? Harbi mi? Kesin bilgi mi? Yayabiliyor muyuz bunu? Gönlünü Alfredo Di Blasio'ya kaptırdı. İsme bak abi. Vallahi billah. İsim sırf karizma. Alfredo Di Blasio. İkili İstinye Park'ta objektiflere yakalandı. Neşeli halleri gözden kaçmadı. Ne yapıyorlardı neşeli? Hani kol kolu gibi na na na na na öyle mi? Aşk Fredo haberin adı. Suhal'e bak. Şu an Suhal'e bak Suhal'e. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehrin tadını kaçırdı. Ney? Tarihi şehrin tadını kaçırdı. Yıllardır temiz olan Haliç karardı. Ya gerçekten geri zekalısınız kardeşim bak. Harbiden geri zekalısınız. Ya bu haber 80 kere yapıldı. Lan dün bu haberi yapanlarla burada dalga geçtik. Hiçbir şey olmadıysa onu gör be. Dün yapıldı bu haber dedik ki oğlum deli misin sen? Yıllardır tertemiz olan Haliç karardı. Şimdi de kentin içme su kaynağı Elmalı Barajı'nı pislik kapladı. Ne? Ya ben sana şimdi anlatacağım yani deniz bakteri, algler falan. Evet ya karardı. Çok acayip ya. Vallahi nerede o eski pırıl pırıl Haliç? Karardı bu ya. Yüzüklerin efendisi. ABD'li firma koronayı tespit eden yüzük yaptı. Akıllı cihaz ateş ölçüp vücuttaki oksijeni saptadı. Yüzük NBA maçlarında da kullanılacak. Evet. NBA'de diyorsun. Antibiyotik böbrek bitik. Antibiyotik böbrek bitik. Telefonu bu arada açık unutmuşum, iyi mi? Vallahi inanılır gibi değil ya. Hesapta bunu kapatıyoruz ama. Antibiyotik böbrek bitik. Antibiyotik ve ağrı kesici vücudun filtresi böbrekleri bitiriyor. Rastgele ilaç kullanmayın. Evet. Ama böyle dersin olmaz ki. Antibiyotik böbrek bitik. Kullanması gereken? He, o kullansın. Söyleyen medikal medyum Anthony William. Lan geri mi döndü o? İşte yavaştan başlattık. Etekten gazetelerin. Küçücük bir parmak şimdi. Oradan girdi. Yavaş yavaş artık ilerler ya. En baba Bahçet. En baba mı? Kendisiyle görüşmek istemeyen kızını öldürdü. Allah kahretsin sizi ya. Vallahi Allah kahretsin ya. Bu ne şimdi? Haberi yumuşatmak değil mi bu? Evet lan, öyle olmuş biraz. Vay arkadaş ya. Teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun, var olun. İlki varsınız. İlki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hayatlarımız aynı değil. Olmayacak. Hiç olmayacak. Hiç olmadı. Hiç olmayacak. Çünkü biz aynı ülke için farklı hayaller kuran insanlarız. Farklıyız. Biliyoruz. Rahatsız olmuyoruz bundan. Çünkü hepimizin hayali bu ülke üzerine. Ve hepimizin hayalinde herkes var. Biz birbirimizi dışlamıyoruz. Bunun için konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnmek mümkün. Yapıyoruz 5 yıldır işte. Yine yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayında bunun için devam etsin. Benim de katkım olsun, ama nasıl olsun? Bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Dokunun ona, korkmayın. Sadece bir tek mail adresi isteyecek. Para pul yok. O mail adresi önemli. Abone olmanız çok önemli. Çünkü o zaman diyeceksiniz ki ben bugünün yalaka, saçma sapan medya düzenine mahkum da değilim, mecbur da değilim. Bunun için buradayım. Bunun için abone olun. Hepinizden özellikle rica ediyorum. Sadece bu değil, bir de yanında zil işareti var. O zil işaretinin anlamı da şu. Eğer onu da tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de katıl düğmesi var. Ne demek katıl? Bu yayınlar ilk gününden beri parasızdı. Son gününe kadar da parasız olacak. Ama eğer isterseniz siz küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. O katıl düğmesinin anlamı o. Bir de bütün bunların dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bundan sonra değişir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.